Ayrım 12, kanlı yürüyüş, B. Traven, sayfa 114, 16. bölüm. Celso ile Andre'nin bulunduğu takım 190 sözleşmeli işçiden oluşuyordu. Bu birlikte kimileri genç, çok genç, aşağı yukarı 14, kimileri ise neredeyse 50 yaşındaydılar. Güçlü, hareketli adamların yanı sıra çelimsiz, tembel ve beceriksiz olanlar da vardı aralarında. Birçoğu bir geyik kadar hızlı koşabilirken bir bölümü de yaşlı eşekler gibi ağır ağır ilerliyorlardı. Kimileri çıkınlarının altında çabucak yoruluyorlar ve sık sık dinlenmek zorunda kalıyorlar. Oysa ki öbürleri en azından 40 kilo gelen çıkınlarını sanki içi kuş tüyüyle doluymuş gibi kolayca taşıyorlardı. Simsarlarla kapatazların en zor işlerinden biri bu birliği bir arada tutmaktı. Hızlı giden fazla ilerlememeli, zayıf ve alışık olmayanlar ise çok geride kalmamalıydılar. Askeri bir birlik bunlardan çok daha kolay yürür. Askerler aşağı yukarı aynı yaşta, aynı fiziksel yapıdadırlar. Aynı yemeği yerler ve birlikte eğitilirler. Ayrıca hepsi sırtlarında aynı yükü taşır. Oysa ki bu takımda böyle bir sınıflandırmaya sokulacak 20 kişi bile yoktur. Böyle bir takımı yönetmek ise epeyce deney isteyen bir iştir. İşte Don Gabriel de bu yürüyüşte bu tekniği öğrenmek istiyordu. Takımın yanı sıra tüccarların Monteryalara satılmak üzere ağır yük götüren 130 eşeklik kervanı da ilerliyordu. Takımdakilerin de hepsi yüklü 80 eşeklik bir kervanı vardı. Hayvanlar kendilerinin değildi, kervana kılavuzluk eden arrierolardan bu yürüyüş için kiralanmışlardı. Ödeme kiralanan hayvan sayısına göre değil de taşınan yükün ağırlığına göre yapılırdı. Böylece onlar yalnızca navlun ücreti verirken hayvanların sahip ve sürücüleri bir tür nakliye işi yürütüyorlardı. Bununla birlikte öbür bütün hayvanlar kısmen tüccarların kendi malıydı ve kısmen de tüccarlarca yolculuk için kiralanıyorlardı. İki işçi simsarının öteki ticaret kervanlarının kendi işçi takımlarına katılmalarına izin vermeleri kimi koşullar altında ise uygun değildir. Böyle bir şeyin kötülüğü konaklama yerlerinde o kadar çok hayvan için aynı anda ot bulunamayışından ileri geliyordu. Konaklama yerlerinin çoğunun yakınında otlak yoktu. Yem yerine geçecek bir takım ağaçların yapraklarını keserek hayvanlara yedirmek zorunda kalıyorlardı. Parahe denilen konaklama yerlerine bir anda nedenli çok hayvan gelirse, arrierolar gerekli yeşilliği sağlamak için cengelin içine o denli çok girmek zorunda kalıyorlardı. Kervan yeterince mısır taşıyordu. Aslında öyle çok taşıyorlardı ki, her 10 yük hayvanından 3'ü hiçbir ticari mal değil mısır taşımaktaydı. Ama hayvanlar ve eşekler yalnız mısır yiyerek yaşayamazlardı. Sürekli mısır yemekten mide kramplarına yakalanabilirler, dahası ölebilirlerdi. Ağır yüklerini taşımak için onları iyi bir durumda tutmak ve yeterince yeşil ot yedirmek gerekirdi. İşte bu nedenle simsarlar takımlarıyla birlikte fazla hayvan götürmek istemezlerdi. Çünkü o zaman simsarların ticari eşyalarını taşıyan hayvan kervanının sürücüleri çok çalışmak zorunda kalıyorlardı ve bu da onları kızdırıyordu elbet. Hiçbir takım bir başkasını 2 ya da 3 mil uzaktan izlemek istemezdi. Çünkü bu takdirde ikinci takım konaklama yerlerindeki en küçük bir yeşillik parçasının bile yok olduğunu görürdü. Cengeldeki yeşilliklerin akıl almaz bir hızla büyümelerine karşın hayvanların yiyeceği ve sürücülerin gerekli yaprakları bulmak için kilometrelerce uzağa açılmalarını önleyecek konaklama yerlerine yakın yeşilliklerin yetişmesi için en azından 3 ya da 4 hafta geçmesi gerekliydi. Böylece 2 ya da 3 kervan kalkış yerinde aynı zamanda bir araya geldiklerinde her biri öbürünün yerine geçmek için aklı hayale gelmeyecek hilelere başvururdu. Ot sorunundan ötürü bir kervan öbürünün 2 ya da 3 gün gerisinde kalmak istemediğinden bütün kervanlar o sabah 3'te yola çıkmaya hazır olurlardı. Ve bu nedenle kurnazca olursa olsun hiçbir hile hiçbirine bir günlük bile bir üstünlük sağlayamazdı. Böylelikle hepsi aynı günde yola çıkarlar ve gidecekleri yere yani Kaoba ülkesine varıncaya dek birbirlerinden ayrılmazlardı. Yürüyüş boyunca nedenli küçük olursa olsun kervanlardan hiçbiri öbürünü geçemezdi. Bunun nedeni oldukça basitti. Cengelde küçük bir yolcu grubu bile olsa hiçbir kervan istediği yerde konaklayamazdı. Örneğin bir hayvan düşse, yükünü devirse ve yükü öbür hayvanların arasına dağılsa, kervan yine de bir sonraki paraheye varmaya çalışırdı. O zaman hayvan bulunduğu yerden daha sonra alınır ve mümkünse konaklama yerine getirilirdi. Paraheler belki de birçok kimsenin aklına gelebileceği gibi cengelden geçen ilk kervanın öncüsüne rastgele seçilmiş yerler değildir. Bir kere bir konaklama yerinin suyu olması gerekir. Çoğu kez bu bir önceki yağmurdan arta kalan küçücük bir gölcükten başka bir şey değildir. Ama su cengelin başka bir yerinde bulunmaz. Yolun büyük bir bölümü öyle bataklıktır ki hayvanlar buradan geçerken çok zorluk çekerler. Bu bölgeler değil dinlenmek, durmak için bile elverişli olmadığından geceleri konaklamak için hiç uygun değildir. Sonra yolun birçok yeri öyle kayalık, öyle dik ve dağlıktır ki konaklayacak bir yer bulma olanağı yoktur. Kimi yerler sivrisinek istilasına uğramıştır. Birçok yerlerde ise hayvanları çılgına çeviren at sinekleri vardır. Hiçbir insan, hiçbir eşek ve hiçbir at orada dinlenemez. Cengelin birçok bölümü ise çok sıktır. Buralarda yalnızca yürümek için küçücük patikalar açılmıştır. Elbette buralarda da 3 kişiden fazla insanı barındıracak kamplar yapmak olanaksızdır. Paraheler yerlilerin kılavuzluğunda cengelden geçen ilk tecrübeli kervancılar tarafından seçilmişlerdir. Bu öncüler hayvanların ne kadar yük taşıyabileceklerini ve bir günlük yürüyüşün ne kadar sürmesi gerektiğini öğrenmişlerdi. İşte bu nedenle her parahe bir başkasından bir yük hayvanının yürüyebileceği bir gün uzaklıktadır. Bataklıklar, kayalıklar ve yüksek dağlar yüzünden yolun bir bölümünü geçmek diğerlerinden daha zordur. Bu yüzden yol yine bir günlük olmasına karşın kimi konaklama yerleri arasındaki uzaklık, ötekiler arasındaki uzaklıklardan değişik olabilir. Ama yürüyüşe harcanan zaman göz önüne alındığında hepsinin arasındaki uzaklık aşağı yukarı eşittir. Bir gün 6 saat süren yolculuk bir başka gün 8 saat sürebilir. Herhangi bir yer suyu ve yakınında otluğu olduğu için konaklamaya elverişli gibi görünse bile ortalığı düzeltmek o denli zorlu olabilir ki ancak çok umutsuz durumlarda takımın önderi bir günlük uzaklığı aşmaktansa orada konaklama kararı verebilir. İşte bütün bu nedenlerden birkaç kervan aynı günde yola çıktıklarında içlerinden birinin hızla ilerleyerek öbürünün önüne geçip bir ya da en azından yarım gün kazanması hemen hemen olanaksızdı. Çünkü eğer bir kervan konaklama yerine ötekinden 2 saat önce varsa bile öbür parahe o kadar uzaktı ki gece yarısından önce oraya varamazdı. Üstelik eğer bir kervan hızla ilerleyip 2 saat öne geçse bile hayvanlar öyle yorulurlardı ki istenildiği kadar kırbaçlansın hiçbir şey onları 2 saat daha yola devam ettiremezdi. Kuşkusuz yüksüz hayvanlardan oluşan bir kervan, yüklü hayvanlardan oluşan bir kervanın her zaman önüne geçebilirdi. Cengel içinde parahelerin böyle sınırlı dağılımı bir işçinin rahatça kaçamamasının sayısız nedenlerinden biridir. Eğer kaçışı fark edilirse arkasından atlı avcılar gönderilir, eğer avcılar 30 saat içinde yola çıkmayı becerebilirlerse kaçağın hiçbir şansı yoktur. Tabii bu cengel içinde kaldığı sürece geçerlidir. Eğer çok şanslıysa cengelden çıktıktan sonra kurtulma şansı vardır. Cengelin içinde belirli bir yol ve kurulu kamp yerleri kendisini sınırlar. Cengeli iyi tanıyan biri kaçmayı göze almaz. Çünkü en azından 3 gün sonra yakalanacağını bilir. Ancak eğer 4-5 günlük bir avantaj sağlayabilirse kendine, o zaman çok az da olsa bir kurtulma olanağı doğabilir. İşte böylece işçi takımına katılan yük kervanları işçi simsarları için bir takım zorluklar çıkartırken öte yandan da belirli yardımlarda bulunabilirler. Bu tür büyük kervanların tüccarları ve arieroları Maun işçileri olarak sözleşme yapmış yerliler değildirler. Bunlar Ladinolardır. Hatta kimi eşek sürücülerinin yarı Ladino oldukları bile söylenir. Yerlilere oranla kendilerini oldukça yüksek hisseden bu insanlar simsarların adamlarının sayısını arttırırlar. Bunlar bir bakıma milis ya da yardımcı polis kuvvetlerini oluştururlar. Örneğin eğer işçiler arasında bir ayaklanma patlak verse, tüccarlar ve arriyerolar aracılar için hiç de küçümsenmeyecek silahlı yardımlarda bulunurlar. Gerek kervanların önderleri gerekse tüccarlar bellerinde tabanca taşırlar. Hatta avda kullanmak için yardımcılarının yanında bile tabancaları vardır. Gel gelelim Monteryalara giden böyle bir takımı yöneten simsar bir ayaklanma olasılığını hiçbir zaman göz önünde bulundurmaz. Bugüne dek o bölgelerdeki ormanların işletildiği 20 yıldan beri bir tek ciddi ayaklanma olmuştur. Bu ayaklanma da tüccarların ve simsarların uzun geceler bir arada oturduklarında, köylerden ve finkalardan geçtiklerinde, finkueroğlarda ve rancherolarda akşam yemeğinden sonra sundurmadaki salıncaklı iskemlelerinde ya da hamaklarında bir yandan sallanırken, bir yandan da sigara içerken anlattıkları korkulu bir öyküdür. Ama cengelde yapılan yürüyüşlerde ve kamp ateşlerinin çevresinde oturulduğunda genellikle kimse bu öyküyü anlatmaz. Ara sıra birisi bundan söz etse bile başka biri hemen konuyu değiştirir ve çok uzak bir bölgede o anda ateşin başında oturan insanların içinde bulundukları koşullara hiç benzemeyen koşullar altında geçmiş başka bir olayı anlatmaya koyulur. Özellikle geceleri, çocukları hatta kamplardaki ayrıntılarıyla anlatılır. Böyle durumlarda hiç kimse büyük insanları çalıp götüren kaplan öyküleri en ince öyküleri uydurmaz ve herkes abartmaktan kaçınırdı. Ve cengelde gece olunca herkes korku dolu bir sinirlilik içinde yaşardı. Ama aynı öyküler bir finkada ya da bir çiftlik sahibinin oldukça güvenli evinde ya da kasabada bir okul odasında anlatıldığında hiç de bu tür etkiler uyandırmazdı. O zaman öyküler öylesine süslenip püslenip anlatılırdı ki dinleyiciler masanın başından kalkıp dışarıya yalnız başına çıkmaya korkarlardı. Gel gelelim çoğu kez gerçek olaylar oradan çok uzakta büyük bir cengelde hiçbir ilgisi olmayan bir yerde anlatıldığı gibi hiç de hoş ve eğlendirici değildiler. Ne zaman ayaklanmadan söz edilse olaylar sıkıcı bir hal alırdı. 17. Bölüm. Don Anselmo Espindola epey yetenekli ve tecrübeli bir simsardı. 20 ya da 25 yerliyle sözleşme yapıp onları Los Zendales'teki Monteryalara götürmek için komisyon almıştı. Finkalardan topu topu 6 kişi bulabilmişti. Çünkü ötekilerin borcunu ödeyecek kadar parası yoktu başlangıçta. Birbirlerinden bağımsız köylerde ya da kasabalarda yaşayan Bacha Jovenelerin bölgesine geldi. Buradan 20 kadar adam topladı. Bunların şu ya da bu nedenden her an paraya ihtiyaçları vardı ve bunu elde etmek için başka hiçbir şansı da olmadığından Monteryalarda bir yıl çalışmak için sözleşme imzalamayı hemen kabul ettiler. Böylece gerek duydukları parayı avans olarak hemen aldılar elbet. Don Anselmo'nun kandeler yapan ayırını bekleyip daha büyük takımlarla birlikte ve öbür simsarların yardımıyla cengeli geçecek zamanı yoktu. Yaptığı anlaşmaya göre adamlarını iş yerlerine bir an önce götürmeliydi. 14 yaşlarında bir çocuk kendisine yardım ediyordu. Düzenbazlıkta ve yerli satın almada her türlü ahlaksızlığı gösteren bu işçi simsarları bu ülkede yükselecek ve para kazanacak insanların tek türüdür. Korku nedir bilmez onlar. Eğer biri dolu bir tabancanın namlusunu kaburgalarının arasına soksa ya da bir gece yarısı uyandığında başucunda bir adamın maçetesini boynuna indirmeye hazır olduğunu görse yüzünde tek bir kas bile kıpırdamaz. Ama bu denli korkusuz olmalarına karşın onlara sözcüğün genellikle kabul edilen anlamıyla yürekli de denemez. Daha doğrusu onlarınki yaşamın değerine karşı tam bir ilgisizliktir. Tabancanın namlusundan içeri bakıp kendi kendine şöyle söylenir. Pues, mejora, alegado. Son saatim geldi artık yapabileceğim hiçbir şey yok. Gel gelelim bu onun karşı koymayacağı anlamına gelmez. En küçük bir ihmal görse dahi kendini son nefesine dek savunacaktır. Öldürücü bir yara almış olsa bile direnişini sürdürecektir. Canını kurtarmak için değil de düşmanından biraz olsun öç alıp onu da sağlam bırakmamak niyetiyle yapacaktır bunu. Eğer ölüm anında karşısındakinin de öldüğünü fark ederse cennette bir yer kazanabilmek için bile onunla barışmayacaktır. O kendisinden yarım dakika önce düşmanının öldüğünü görünce aradığı tüm mutluluğa kavuşmuştur zaten. Don Anselmo da böyle bir insandı işte. İstekleri dışında Monteryalara giden bu 26 yerli ailelerinden ayrılmış olduklarından belki de yaşamlarının en kötü anlarını yaşıyorlardı. Bachahoneler bağımsız bir kabileydi. Bu kabilenin üyeleri gururlu oluşlarıyla, inatçılıklarıyla, kavgacılıklarıyla, her zaman saldırmaya hazır oluşlarıyla ve kimseye, dahası kurulu düzene bile boyun eğmemeleriyle tanınmışlardı. Bu tür adamları 15 gün yalnız başına cengelde götürmek sıradan bir adamın üstlenemeyeceği bir işti. Bu koşulları bilen hiç kimse bu işe yanaşmayan bir adamı korkaklıkla suçlayamazdı. Don Anselmo'nun hiç duraksamadan bu işi kabul etmesi onun olağanüstü bir insan olduğunun kanıtıydı. Yolu iyi biliyordu, yanında götürdüğü adamları iyi tanıyordu, onların ne denli güçlü olduklarını öğrenmişti. Şöyle demişti kendi kendine, ''Eğer başarısızlığa uğrarsam ne yapalım? Yaban domuzlarıyla kırmızı karıncalar leşimi yerler. Eğer yanıma 3 yardımcı alırsam bana pek fazla bir kâr kalmayacak.'' Onun için hoşuma gitsin, ister gitmesin, bu herifleri yalnız başıma götürmek zorundayım. Bakalım başımıza neler gelecek. Büyük cengelin kıyısında yolcuların son ihtiyaçlarını aldıkları kasabaya varıncaya dek geçen 3 gün hayli olaysızdı. Elbette ki olaysız kavramı Don Anselmo'nun da kabul ettiği gibi görece bir kavramdı. Adamların omurdanmaya başladıklarını, birbirleriyle dövüştüklerini, her dinlenmeden sonra kalkılıp yola koyulacağından belirli bir isteksizlik ve tembellik gösterdiklerini sezmişti. Adamlar olağan bir yürüyüşte sıkılacaklarından çok daha fazla sıkılmaya başlamışlardı. Ama o cengele girdikten sonra adamların neşeleneceğini düşünerek kendini avutuyordu. Cengelde tanıdıkları kimselerle karşılaşmayacaklardı. Yerli köylülerin yaşadıkları kulübeler ya da onlara evlerini anımsatacak çiftlikler yoktu orada. Nereye gittiklerini, neden gittiklerini ve ne kadar yürüyeceklerini düşünmeyen, savaştan çıkmış yorgun askerlere benzeyeceklerdi. Bunun bir aptallık olduğunu anlamadan aynı yerlerde saatlerce dönüp duracak bir hale geleceklerdi. Bunu nereye, ne kadar ve neden gideceklerini bilmeyen bir yöneticinin verdiği buyruğu yerine getirmek için yapacaklardı yalnızca. Don Anselmo büyük cengelden sözleşmeli kaoba işçilerini geçirmek konusunda epey tecrübeliydi. Sırtlarında ağır yükleri olan ve hep aynı çevrenin etkisi altında kalan, kimi zaman yürüyen, kimi zaman dinlenen, sonra yine kalkıp yürüyen bu adamların birkaç gün geçtikten sonra kendilerini saran çevrenin tek düzeliğinden tüm düşünme güçlerini yitireceklerini ve kafalarını tek bir sorunun, yani bir sonraki konaklama yerine ne zaman varacağız sorusunun kurcalayacağını çok iyi biliyordu. Cengelde geçen ilk günde adamlar neşelenmeye başlamışlardı bile. Görünüşte bunun hiçbir nedeni yoktu. Ama bu tek düze tropik cengellerde yapılan yürüyüşte ister yerli, ister başka bir ırktan olsun, yürüyenlerin kafasını etkileyen şeylerin bu etkileyişi öyle ince ayrıntılarla örülmüştür ki, bunların teker teker etkileyişinin gerçek anlamını ya da nasıl etkilediklerini görmek ya da anlamak hayli zor, hatta olanaksızdır. Bu yürüyüşlerde insanın günlük yaşantısını dolduran bu ufacık etkenler yumağının içinden herhangi biri, hatta en önemsizi bile kimi zaman bir insanı bütün gün boyunca oyalar, kimi zaman onu mutlu eder, kimi zaman da yüreğini acıyla doldurur. Sabahleyin huysuz, öğleyin kayıtsız, öğleden sonra öfkeli, akşamları sıkıntılı hissediyordu kendini içlerinden biri. Başka biri bir gün kendini dünyayı bile fethedecekmiş gibi görüyor, başka bir günde tüm sivrisinekleri, keneleri, at sineklerini, akrepleri, örümcekleri, pireleri, eşek arılarını, dikenleri, zehirli bitki öz sularını, yuvarlanan taşları, yıkılan ağaçları, yol boyunca karşılaştıkları hiçbir işe yaramayan meyveleri ve yaşamı tek düzeleştiren her şeyi bir çorba gibi yeryüzüne atıp da bu cengerin içine tıktığı için Tanrı'ya sövüp sayıyor. Bu tavırlar ısının değişiminden, yoğun nemden, bunaltıcı sıcaktan ve havanın yıvış yıvış oluşundan ileri geliyordu. Basıncın durmadan değişmesi, yenilen yemeğin o akıl almaz tek düzeliği, durmadan insanı sokan ya da ısıran böcekler ve bu türden binlerce küçük olay insanı neşeli ya da sinirli yapabiliyordu. Bununla birlikte bu özel durumda muçaçolar cengelde geçirdikleri ilk günde yola çıkmadan önceki kadar neşeliydiler. İçlerinden biri kaval çalıyor, öbürleri ıslıkla ona eşlik ediyor, şarkı söylediklerini sanan iki kişi garip uğultular çıkarıyor ve takımın türlü yerlerinden kahkahalar, neşeli konuşmalar yükseliyordu. İkinci gün umursamaz bir tavır takınmışlardı. Üçüncü gün ise sinirliydiler, birbirleriyle konuşmuyorlardı bile. Tek bir dizi halinde birbirlerinin ardı sıra yürüyorlardı. Yol çok dar olduğu için başka türlü de yürümelerine olanak yoktu zaten. Don Anselmo kendi eşyalarını ve yardımcısınınkileri yanında aldığı iki eşeğe yüklemişti. İkisinin yiyecekleri yardımcısının atının ve iki yük eşeğinin mısırları da eşeklerin yükü arasındaydı. Yardımcısı takımın başında gitmekteydi. Onu yük eşekleri izliyordu. Don Anselmo ise arkadaydı. Muchacholardan kimileri çocuğun önüne geçiyor, çoğu ortada yürüyor, kimisi de takımın en arkasından gidiyordu. Yolun uygun olduğu yerlerde aşağı yukarı iki saatte bir Don Anselmo atından iniyor, kolonları sıkılıyor, bir ağacın altına çekilip sigarasını yakıyor, sonra yeniden yavaşça atına binip takımın ardından gitmeye başlıyordu. Bu hareketleri biraz dinlenmek için yapıyormuş gibiydi ama aslında bütün takımın önünden geçmesini ve böylece geride kalan olup olmadığını görmek için böyle davranıyordu. Bir adamın geride kalması onun kesinlikle kaçmaya yelteneceği anlamına gelmezdi. Çıkınından bir şey çıkarmak ve eşyalarının yerini değiştirmek için ayağını bir taşa çarptığından, bir ağacın altına gitmek istediği ya da kendisine bir sigara sardığı için geri kalmış olabilirdi. Eğer bir adam ortada yoksa Don Anselmo bir süre beklerdi. Adamın gelmediğini görünce onu aramak için geri dönerdi. Onu bulup adamın gecikmesinin nedenini öğrendikten sonra şöyle bağırırdı. ''Hey sen, que paso, ne oldu? Ayağına diken mi battı? Dur bakalım bekle, şimdi çıkartırım. Haydi kalk ayağa da yürümeye başla, herkes yürüyor, haydi çabuk ol.'' Adamın ayağa kalkıp yürümeye başladığını görünce onu orada bırakıp takımın ardı sıra ilerlemeye başlardı. Eğer kamp yapıldıktan sonra yine de birisi eksikse Don Anselmo atına atlayıp onu aramaya çıkmak zorunda kalırdı. Kimi zamanlar adam fena halde yaralandığından yürüyecek hali olmazdı. 12. Ayrımın sonu. Sayfa 125.